Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kadir Suresini dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnnâ أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. Fecrin çıkışına kadar bir esenliktir, selamdır o. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gençlik Gevheri.
Değerli dinleyiciler, Gençlik Gevheri isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü programımızı hep birlikte dinliyorsunuz.
Gençler tarih boyunca toplumların siyasi, iktisadi, sosyal ve kültürel alanlarında büyük gelişmelere ve değişimlere ve ilerlemelere vesile olmuştur. Gerçekte gençlerin tüm alanlarda ifa ettiği rol belirleyici ve yapıcı olmuştur. Bugünkü sohbetimizde gençlerin siyasi arenalardaki varlığını gözden geçirmek istiyoruz.
Kuşkusuz her ülkede genç kuşak, bu ülkenin siyasi geleceğinde ve yönetiminde önemli hazineler sayılır. Günümüzde çeşitli ülkelerde gençler, kuşaklar siyasi eğitim almak ve siyaset yapan partilerle tanışmakla yaşadıkları ülkenin siyasi geleceğine katılabilir. Seçimlere katılmak, öğrenci derneklerine kurmak veya üye olmak, siyasi konuların üzerinde milli düzeyde oturumlar düzenlemek ve öğrenci dergileri çıkarmak, genç kuşağın siyasi meselelere katılımına katkı sağlayacak bazı faaliyetlerdir.
Gerçekte genç kuşağın önemli özelliklerinden biri toplumun siyasi konularına ve güncel meselelerine yönelik eğilimleridir. Nitekim uzmanlar da gençleri siyasi varlıklar şeklinde tanımlıyor. Bunun sebebi belki de genç insanın sosyal olmak veya daha doğrusu bir grubu ait olmak istemesi ve o grubun üyeliğini benimseme hissidir. Öte yandan genç insanların tavırları ve davranışları da siyasi insanlara benzer. Zira genç insan özgürlük ve bağımsızlık ruhu ile kendini kanunlara muhtaç hisseder ve çeşitli konularda görüş beyan etmeyi ve oy hakkına sahip olmayı arzu eder. Genç insan hedeflerini geliştirmek için güce muhtaçtır. Genç insan düşmanla mücadele cephesinde de savaş ehlidir, aynı zamanda barışı düşünür. Gençler sosyal ve siyasi arenalarda çok hassastır. İstişare, danışma, protesto eylemlerine katılma, nizamı destekleme ve benzeri durumlar genç kuşağın sosyal ve siyasi işlere katılmalarının simgeleridir. Tabii ki hükümetin destekleriyle mümkündür. Gerçekte genç insan toplumdan onun siyasi ve sosyal faaliyetlere katılmasına zemin hazırlamasını bekler. Nitekim gençlerin toplumun sosyal ve siyasi meselelerine katılımı ilerlemeye vesile olur. Çünkü genç kuşak her ülkenin nüfusunun önemli bir bölümünü oluşturur. Bu yüzden gençlerin türlü sosyal ve siyasi arenalara katılımı çok etkili olabilir.
İslam dini sadece insanların bireysel ve ahlaki konuları ile ilgilenmez ve genel yapısında siyaset açıkça göze çarpar. Müslüman insan yaşadığı toplumun siyaset ve hükümet meselelerine karşı duyarsız değildir ve Kur'an-ı Kerim ve rivayetlerde Müslüman insanı bireysel yaşamından soyutlanarak geniş çapta sosyal faaliyetlere katılmasını tavsiye eden ahkam ve öğretiler yer alır. Bu yüzden bağımsızlığına ve özgürlüğüne kavuşan birçok ülkede direnişin ekseninde kararlı ve cesur gençleri görmekteyiz.
Gerçekte gençlik duyguları ile coşan genç kuşak iyi bir şekilde yönlendirildiği ve doğru siyasi bakışa kavuşturulduğu zaman ülkenin siyasi kaderini ve yapısını belirlemekte temel rolü ifa eder. Nitekim Medine'de ilk İslam hükümetlerinin temelleri gençlerin desteğiyle atıldı. İslam peygamberi Beyset'in ilk günlerinden itibaren gençlerin siyasi işlere katılım zeminini hazırladı. Bu yüzden İslam'ın ilk günlerinde Hicaz Yarımadası'nda gençler Peygamber Efendimiz'in davetine en çok lebbeyk diyen kesim oldu. Allah'a ve peygamberine iman etti. Gençler Kureyş liderleri ve ebeveynlerin şiddetli muhalefetine rağmen İslam dinini benimsedi ve programlarını canı gönülden uygulamaya başladı. Allah Resulü'nün evlatlığı Zeyd bin Haris, o Hazret'e iman eden ve İslam dinini yaşamının programı olarak benimseyen gençlerden biriydi.
İslam peygamberinin döneminde ibadi ve siyasi boyutu olan ve çok etkili sayılan dini programlardan biri, namazın cemaat şeklinde kırılmasıydı. Bu çalışma cahiliye döneminde eşine rastlanmayan bir konuydu. Nitekim Resulullah Efendimiz iman edenlerle namaza durduğunda bu işi çok acayip görünüyordu ve en çok da gençler o hazretin kıldırdığı cemaat namazına katılıyordu. Nitekim uzak yörelerden Mekke'ye gelen insanlar Müslümanların cemaat namazını görünce şiddetle etkileniyordu. Allah Resulü siyasi, ibadi, askeri ve diğer tüm alanlarda gençlerin katılımına zemin hazırladı ve gençlere dini ve sosyal etkinliklere katılmaya teşvik etti. İslam peygamberi ayrıca talim ve terbiye ve kültürel faaliyetlerde gençlere fırsat tanıyor ve onların katılım doğrultusunda özgüven duygularını geliştiriyordu. Habeşistanlı genç Bilal, Resulullah Efendimiz'in destekleriyle kimliğini ve kişiliğini kazandı ve Hazret'in yanında yer aldı ve Resulullah'ın müezzini oldu.
Tahran Radyosu.
Günümüzde de gençlerin çeşitli sosyal ve İslami etkinliklere aktif bir şekilde katılmaları ve toplumun çeşitli meselelerine ortak olmaları beklenen bir durumdur. Rahmetli İmam Hümeyni gençlerin sosyal ve siyasi işlere katılmaları konusunda şöyle buyurmuştur. Müslümanların ümit kaynağı olan siz İslam'ın değerli gençlerinin görevi milletleri uyandırmak ve sömürücülerin şom ve yıkıcı planlarını ifşa etmektir. İslam'ı tanıma uğruna daha çok çaba harcayın. Kur'an-ı Kerim'in kutsal tealimini öğrenin ve uygulayın. Büyük bir ihlasla İslam'ı başka milletlere tanıtmak ve yaygınlaştırmak ve İslam'ın büyük ülkelerini gerçekleştirmek için çalışın. İslami hükümeti uygulamak ve meselelerini irdelemek için daha çok çaba harcayın. Dindar olun ve kendinizi donatın, birlik olun ve saflarınızı sıklaştırın, mümkün mertebe hemfikir olun ve fedakar insanlar yaratın. İslam ve Müslümanlara karşı gelen zalim sistemin planlarını ifşa etmeden gafil kalmayın. Acı çeken Müslüman kardeşlerinizin sesini tüm dünyaya duyurun ve onların dert ortağı olun.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin gençlere yönelik özel ilgisi ve iktisadi hamasetin yanında siyasi hamasete vurgu yapması, başta genç kuşak olmak üzere halkın ülkenin siyasi arenasına katılımının önemini yansıtıyor. Gençler ülkenin geleceğinin yönetiminde önemli rol ifa ettiğinden, gençleri siyasi açıdan yetiştirmek ve siyaset arenalarına katılmalarına zemin hazırlamanın önemi iki kat artıyor. Bu konu dünyanın diğer ülkelerinde büyük önem arz ediyor ve çeşitli ülkelerde gençlerin yetiştirilmesi ve siyasi sürece katılmalarının sağlanması için çeşitli programlar hazırlanır.
İngiltere'de eğitim ve öğretim yetkilileri yaklaşık 50 yıldır Public School adı altında okulların temelini attı. Gerçi bu okullar bir nevi umumi okullar olarak mana ediliyor. Fakat söz konusu okullar daha çok sosyal ve siyasi temelli okullardır. Bu okullarda öğrencilere sabahtan öğlene kadar normal dersleri okutuluyor. Öğleden sonra ise öğrencilere seçilen gazeteleri, dergileri ve bültenleri okumaları için süre tanınıyor. Bu okullarda öğrenciler iki gruba ayrılıyor. Bir grup öğrenci, İşçi Partisi ve bir başka grupta Muhafazakar Partisi gibi hareket ediyor ve bir eğitmen de tartışmaları gözetliyor ve göreceli hiçbir grubun tarafını tutmuyor. Sadece programı yönlendirerek oturumları sakin tutmaya çalışıyor. Gerçekte İngilizler böylece gelecekte İngiltere parlamentosunda yer alacak insanların şimdiden bir parlamenterin tüm özelliklerine sahip olmasına yardımcı oluyorlar.
Ancak dünyanın birçok ülkesinde insanlar siyasi sürece katılmıyor. Yani ya pasif ve duyarsız hareket ediyor ve politikayı politikacılara havale ediyor ya da siyaseti yasak bir alan gibi algılıyor. Öyle ki bu alana girmenin ebediyen yasak olduğunu düşünüyor ya da korku veya bir nevi papağan gibi taklit etme bu insanların siyasi davranışını belirliyor ki bu özellikler tam da ecnebilerin ve diktatörlerin sultan kurma yolunu açıyor.
Gerçekte gençlerde siyasi görüşü geliştirmek için bu kesimde özgüven duygusu ve başkalarının düşünce ve oylarına saygı duygusu geliştirilebilir. Daha da önemlisi gençlerin sağlıklı sosyal ve siyasi faaliyetlerde aktif bir şekilde katılımları sağlanabilir. Çünkü sosyal ve siyasi meseleleri ortak olmak ve irdelemek genç kuşakta bilinçlenmeyi ve basireti artırmayı beraberinde getirir. Eğer siyasi terbiyeyi toplumun genel gücünü artırma, yapıcı katılım sağlamak için hazırlıklı hale getirme şeklinde mana edecek olursak, doğru terbiye için gençlerin siyasi bilgilerini, bilinçlerini ve bakışlarını geliştirmek gerekir. Ki bunun için bir yandan insanların siyasi bilgisini artırırken diğer yandan onlara bilgileri doğru analiz etmeyi öğretmeliyiz. Sonuç olarak ülkenin eğitim sisteminin gözetiminde yetişen gençler yaşadıkları ülkenin tarihi, siyasi ve kültürel mazisini bilmeleri, yine iç ve dış sulta etkenlerini ve ülkeye hakim olan yasaları iyi tanımaları ve mevcut kargaşalı dünyada sultacılık ve sultaya boyun eğmek gibi süreçleri ve uluslararası ilişkileri bilmeleri gerekir.
Her halükarda unutmamak gerekir ki bilgiler ve veriler doğru biçimde analiz edilmeli ve yorumlanmalıdır. Çünkü veriler gençleri besleyen ham madde gibidir ve eğer bu maddelerin veya bilgilerin siyasi meselelerle ilişkileri arasında doğru ve mantıklı ilişki kurulmazsa analizler yanlış veya güdümlü olabilir ve bu kez ecnebi medyanın terkinleri gençlerin kafasını karıştırarak uygunsuz siyasi tepkiler vermelerine yol açabilir. Ve unutmamak gerekir ki siyasi meseleleri irdelemek gençler için hiç de kolay bir iş değildir.
Değerli dinleyiciler, Gençlik Gevher isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsude.ir'i takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@aws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Akılcılık ve Allah inancı. Değerli dinleyiciler, dini ilimler alanında yeni bir konu olan akılcılık ve Allah inancı başlıklı sohbetimizin 3. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Kur'an-ı Kerim sık sık ilim ve düşünceye vurgu yapmış ve bunları alemleri yaratan Allah'ın marifetine ulaşma aracı olarak belirlemiştir. Ancak ne zaman insan ilimde gelişerek bilinci arttırmaya başladıysa, Allah'ın marifetine ulaşmak yerine yaratanı inkar etmeye ve ilahi dine ihtiyacı olmadığını söylemeye başladı. Oysa beşerin eliyle kurulan düşünce ekolleri, İnsanları etkileyen sorunları çözmekte başarısızlığa uğrayarak saadete kavuşmak için sırf akıl yeterli olmadığını ve onu kemale erdiremeyeceğini, hatta sırf akla dayanmak şekavetini ve şaşkınlığına yol açtığını gösterdi. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in Mümin Suresinin 83. ayetinde kendi ilimlerinin tutsağı olanların hakkında şöyle buyurmakta. Peygamberleri olanlara apaçık bilgiler getirince, onlar kendilerinde bulunan beşeri bilgiye güvendiler. Onu alaya aldılar. Alaya aldıkları şey kendilerini buğuverdi. Yani geçmiş kavimleri tekzip edenler, dünyevi ve maddi yaşamla ilgili olan ilimlere ve tekniklere gönül bağlamış ve ilimleri dünyevi yaşamla sınırlı olup ahireti unutmuştu. Bu yüzden bu insanlar ilimleriyle böbürlenerek kendilerini kaybetmişti ve ne zaman ilahi resuller, hakiki marifler ve açık ayetlerle onlara geldiğinde ilahi resulleri inkar ederek vaatleriyle alay ettiler ve sonuçta ilahi azap nazil olup hepsini helak etti. Oysa insanın kendi ilmi ile böbürlenmesi zaten ilmin mahiyeti ve görevi ile bağdaşmayan bir durumdur. İlmin mahiyeti kibre kapılarak hakikatleri inkar etmek değildir. İnsanların onun sayesinde hakikatleri görmeleri ve keşfetmeleri için bir nur gibidir. İnsanlar bilim alanında bazı ilerlemeleri kaydedince, bazıları bu gelişmeden sarhoş olup artık dine ihtiyaç duymadıklarını ve din ahkamını ilerleme yolunda ayak bağı ilan ederek açıkça dini hurafe ve uydurma masal nitelediler. Bu düşüncenin en belirgin etkisini 18. yüzyılı akıl çağı olarak adlandırmakta görmek mümkün. Aklın yeterli olduğu ve vahiye ihtiyaç olmadığı şüphesini ileri süren kesimlerden biri Hindu inancının bir tarikatı olan Brahmalardır. Bu kesim şöyle diyor: din talimi ve vahiyya akla muvafık ya da muhaliftir. Eğer akla muvafıksa o zaman talimine gerek yoktur. Zira beşerin aklı bu talimi idrak edebilecek güçtedir. Ve eğer din talimi ve vahiy akla muhalifse o zaman benimsenmesi insaniyet şanına yakışmaz. Zira akla aykırı bir şeyi benimsemek insaniyet sınırlarının dışına çıkmaktır. Brahmaların bu şüphesine cevaben akıl ile vahiy arasındaki irtibat belirlenmeli ve her birinin kapsam alanı iyice açıklığa kavuşturulmalıdır. İslam talimi ve bu ilahi dinin akıl ve düşünceye verdiği değere göre vahiy akla karşı iki önemli görevi söz konusudur. Vahyin birinci görevi aklı onaylamaktır, hem de aklın idrak edebildiği bir çerçevede. İnsanlar çeşitli sebeplerden dolayı hata yapar ve her insanın aklı başkasının aklından farklıdır. Vahiyin aklı onaylamasının önemi, vahiyin zihni kaygıları önlemesi ve insanlar daha gönlü rahat bir şekilde akli kazanımlarından emin olmasıdır. Vahiyin ikinci görevi aklı geliştirmektir. Bu geliştirme aklın bağımsız olarak görüş beyan edemediği alanlarla ilgilidir. Vahiy, aklın kısıtlı olması yüzünden idrak etmekten aciz olduğu detayları beyan etmeyi üstlenir. Kuşkusuz aklın acizliği, vahye karşı çıktığı anlamına gelmez. Zira akıl esasen bu meselede görüş beyan edemez. Dolayısıyla Brahmaların aklın vahiy ile muhalefeti ve bu iki meselenin çelişkisine dayanan şüphesine de cevap verilmiş olur. Sekülerizm ya da dinin dünyadan ayrı olması ve yine humanizm ya da insan eksenli akım, akıl ve ilmin şayesteliği ve güçlü olduğuna vurgu yaparak bu ikiliği vahyin alternatifi beyan ve beşerin saadeti vahyinden bağımsız olduğuna inanan diğer akımlardır. Bu akımlar insanın doğal ve maddi eğilim ve isteklerini eksen alır. Oysa bu iş, insaniyet makamına değer vermek bir yana, insaniyet makamına saygısızlıktır. Bu akımlarla beşerin insaniyeti, o muazzam ruhu ve pak fıtratına karşın sadece maddi ve hayvani ihtiyaçlarla sınırlı tutulur ve büyük değeri olan manevi boyutu göz ardı edilir. Akıl ve ilmi vahyin alternatifi yapan akımlar gözden geçirildiğinde, İnsan akıl ve ilmin vahiden üstün olduğunu düşünmekten ziyade kendi kurtuluşu peşinde olduğu anlaşılır. İnsan önünde hiçbir engel bulunmamasını ve her türlü bağdan ve engelden bağımsız olarak maddi ve dünyevi yaşamını sürdürmek ister. Gerçekte dinden bağımsızlık iddiası, ilmi temeli ve akli delili olmaktan ziyade daha çok kendimizi kandırmaya dayanan bir düşüncedir. Oysa vahiy talimi ile insanları din ahkamı ve yasaları çerçevesine yerleştirir. Vahiy insanlardan sadece hayvani boyutlarını gözetlememeleri ve bunun yanında insani boyutlarını ve pak ruhlarını da yüceltmelerini ister. İnsan aklı ile din ve talimi hak olduğunu ve ona başvurarak Allah'ın varlığını, vahiyin zaruretini, nübüvvet ve maadın hakkaniyetini idrak edebileceğini anlar. Akıl, insan yaratılış aleminde kendi haline bırakılmadığını ve yaratanın emirleri üzerine kendisine ve başkalarına karşı bir takım görevleri bulunduğunu ve bu görevlerin detayını sırf aklının yardım ile idrak edemeyeceğini ispat eder. Örneğin, akıl nimeti verene şükretmenin vacip olduğunu idrak eder. Ancak yaratanın gözetlediği şükretme biçiminin nasıl olduğunu bilemez. İnsanlara yol gösteren Kur'an-ı Kerim birçok ayette yerde ve göklerde tüm mahlukların Allahu Teala karşısında huzu ve tesbih ettiğine vurgu yapıyor ve mahlukların yaratana karşı fakirliğini ifade ediyor. Nitekim Cuma suresinin ilk ayetinde şöyle okumaktayız. Göklerde ve yerde olanların hepsi mülkün sahibi, eksiklikten münezzeh, aziz ve hakim olan Allah'ı tesbih eder. Yine Ra'd suresinin 15. ayetinde şöyle buyurmakta. Göklerde ve yerde bulunanlar da, onların gölgeleri de sabah akşam ister istemez sadece Allah'a secde ederler. Madem alemdeki tüm mahluklar, bilge ve hikmetli Allahu Teala karşısında secde ediyorsa, neden hakikatlerin bilincinde olan ve Allahu Teala tarafından akıl nimetiyle onurlandırılan insan kibre kapılıp yüce Allah'ın azameti karşısında ondan bağımsız olduğu duygusuna kapılarak mağrur olur? Beşeri aklı selim ilahi azameti idrak ederek kibir ve böbürlenmenin yerine alçak gönüllü ve tevazülü olmayı ve alemleri yaratan Allah'a muhtaç olduğunu hissetmesini hükmeder. İnsan aklının vesile olduğu tüm bilimsel ilerlemelere karşın, insanoğlu hala tüm sorunlarının üstesinden gelemediğini ve krizlerle karşılaşmada fıtratının nidasına göre onu yaratan Allah'ı talep ettiğini şahit oluyoruz. Özellikle günümüzde koronavirüs gibi naçizane bir mahlukun tüm dünyayı etkilediği şu sıralarda insanların yeniden maneviyata yöneldiğini ve birçok ülkede insanlar Allahu Teala'ya dua etmeye başladığını görüyoruz. Hatta Amerika'da bazı insanlar sokaklarda insanları Allah'ı zikretmeye davet ederek bugün insanların başına gelen bu felaketin İnsanların birbirine reva gördüğü kötülüklerin sonucu olduğunu belirtiyor. Bugün uzun yılların ardından İspanya camilerinden ezan sesi yükseliyor ve insanlar dua ediyor. Zira şimdi beşerin sorunlarının çözebilecek yegane güç Allah olduğunu düşünüyor. Bugün dünyanın birçok kentinde, caddelerde cemaat namazı kılındığını ve insanlar acizane Allah katına dua ederek yalvardığını görüyoruz. Hatta insanların daha fazla kiliselere giderek dua ettiklerini ve Allah'tan bu musibete son vermesini niyaz ettiğini şahit oluyoruz. Bugün beşeri deneyimler ve beşerin eliyle kurulan ideolojiler ve düşünceler, İnsanların gerçek ihtiyaçlarını karşılamak ve sorunlarını çözmekte başarısız kalarak sırf aklın insanları saadete nail etmek ve kemale erdirmek için yeterli olmadığını, hatta sırf akla dayanmak şekavete ve şaşkınlığa yol açtığını ortaya koymuş bulunuyor. Gerçekten de bugün toplumlar sırf akla dayanarak daha fazla şaşkınlığa ve krizlere sürüklendiği gözleniyor. Oysa İslam dinine göre akıl, vahyin onay ile kemale ermek ve saadete nail olmak için bir araçtır. İnsan haklı saadete nail olma ihtiyacını idrak ediyor ve bunu vahiy talimiyle elde etmesi gerektiğini biliyor. Zira vahiy yaratan tarafından insana ulaşıyor, aklın kararlarını daha güvenli hale getirerek onaylıyor. Değerli dinleyiciler, dini ilimler alanında yeni bir konu olan akılcılık ve Allah inancı başlıklı sohbetimizin 3. bölümünün de sona geldik. Tekrar buluşmak umuduyla esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran masalları ve efsaneleri.
Değerli dinleyiciler, İran'da halk arasında yaygın olan masallardan ve efsanelerden örnekler sunduğumuz dizi sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Geçen bölümlerde İran'da nakkallık sanatından söz ettik. Bugün ise İran halk edebiyatının önemli bir parçası olan nakkallıkla ilgili sohbetimize devam edeceğiz. Geçen bölümde nakkalların her konu ile ilgili kaynaklarının farklı olduğunu, pehlivanlık ve hamaset öyküleri İran milletinin milli kültürünün önemli bir parçasını oluşturduğunu ve içinde 3 çeşit rivayet yer aldığını, bunların yazılı rivayetler, nakalların sözlü rivayetleri ve tomarlar olduğunu anlattık ve ardından her 3 çeşitten örnek öykülerden söz ettik.
Bugün İran'da nakkallık sanatının büyük bir bölümü İran'ın büyük şairi ve hamaset yazarı Firdevsi'nin ünlü eseri Şahname'de yer alan rivayetlerden alınan öykülerin anlatımından oluşuyor. Şahname eski İran'ı ve Arap istilasına kadar uzanan dönemi anlatıyor ve tarihi İran'la ilgili en önemli eser sayılıyor. Şahname'nin şiirlerini ahenkli okumak asla kolay bir iş değildir ve bu kitapta şiir kalıbında yer alan hamaset öykülerini anlatan nakkallar genellikle kendileri de şair veya ediptir. Uzmanlar nakkalların özellikle Safavi döneminde Şahname okumaya yönelmelerini halk arasında yiğitlik ve cengaverlik ruhunu geliştirme şeklinde yorumluyor. Safaviler döneminde Kızılbaş olarak anılan bir kesim ordunun ana direği niteliğindeydi. Nakkalların ve Şahname okuyanların sahnelerinin müdavimleriydi.
Nakalların kullandığı ikinci kaynak hiçbir yerde kayda geçmemiş ve sadece kulaktan kulağa aktarılan sözlü rivayetler ve öykülerdi. Sözlü rivayetlerin ne zaman başladı ve nasıl geliştiği pek bilinmiyor. Ancak araştırmacılar sözlü rivayetlerin yazılı edebiyat ve kitabetten önce var olduğu konusunda hemfikirdir. Nakallık sanatı hakkında özellikle Safeviler döneminden sonra daha fazla bilgi bulunuyor. Bu sanatı en çok Safevi kralı İsmail ve hedeflerine hizmet eden sanatçılar, dervişler ve sofiler yaygınlaştırdı. O dönemden nakallar insanların ilgisini çekmek için din önderlerinin iyiliklerini anlatan şiirler okurdu. Ve buna menkıbeler okuma anlamına gelen menakıbhane denirdi. Menkıbe din büyüklerinin veya tarihe geçmiş ünlü kimselerin yaşamları ve olağanüstü davranışları ile ilgili hikayedir. Gerçekte o dönemde kahvehanelerdeki sıcak ve samimi ortam insanları bu mekana çekiyor ve böylece nakallık sanatının gelişmesine yardımcı oluyordu. Nakallık sanatı insanları İran tarihi ve kültürü ile tanıştırırken bu sanatın merkezi de kahvehanelerdi.
Safavi 1. Abbas döneminde İran'ın İsfahan, Kazvin ve Şiraz gibi birçok kentinde kahvehaneler vardı ve toplumun çeşitli kesimlerinden insanlar boş zamanlarını geçirmek ve sevdikleri şahname şiirlerini dinlemek üzere bu mekanlara akın ederlerdi. İran milleti şahnameyi anlatan nakkallık sanatını gerçekten çok severdi.
Tahran Radyosu.
Muhterem dinleyiciler, nakallar ile ilgili sohbetimizi burada noktalıyor ve devamını bir sonraki bölümüne bıraktıktan sonra her hafta olduğu gibi şimdi de bugünkü öykümüze geçiyoruz.
Geçen bölümlerde yaşlı bir bezirganın 3 oğlunu sanamak istediğini ve her birine biraz para vererek ticaret yapmalarını söylediğini, ancak bir tek küçük oğlu bu işin ehli çıktığını, çünkü babasının verdiği parayla bir iyilikte bulunduğunu ve bir ölünün aşının toprağa verilmesi için babasının verdiği parayı ölen kimsenin alacaklılarına verdiğini anlattık. Ve yine dedi ki, bezirganın oğlu uşak ararken çıplak bir adamla karşılaştı ve onu uşak olarak yanına aldı. Birlikte ticaret etmek üzere uzun bir yolculuğa çıktılar.
Geçen bölümde bezirganın oğlu ve uşağı Feramerz uzun bir maceranın ardından bir kente vardıklarını, kentin padişahının kızı delirdiğini ve Feramerz onu iyileştirerek bezirganın oğlu ile evlendirdiğini, ardından yine yola çıktıklarını ve vardıkları yeni kentte padişahın oğlunu öldüren katili bulduğunu ve burada da padişahın kızı ile bezirganın oğlunu evlendirmek istediğini anlattık. Şimdi maceranın devamını dinleyelim.
Feramerz padişaha talebini anlattıktan sonra bezirganın oğlunun yanına geldi. Yine başından geçen macerayı baştan sona ona anlattı ve birlikte padişahın yanına gittiler. Bezirganın oğlu yine padişahın damadı oldu ve yine 7 gece 7 gündüz düğün yapıldı ve 7. günün sonunda padişahın kızı ile bezirganın oğlunun nikahı kıyıldı. Bezirganın oğlu ve uşağı Feramerz birkaç gün kentte kaldıktan sonra tekrar yola çıkmaya karar verdi. Feramerz yüklerini yükledi ve padişahın verdiği altın ve mücevher yüklü 50 katır ve 10 köle ve cariye ile bezirganın oğlunun toplam mal varlığı 150 altın ve mücevher yüklü katır ve 20 köle ve cariye oldu.
Yola çıktıktan sonra bezirganın oğlu baktığı iyi bir servet edinmiş ve bu yüzden Feramerz'i artık eve babasının yanına dönme zamanı geldiğini söyledi. Bezirganın oğlu ve uşağı Feramerz geldikleri yoldan geri döndü. Dönüşte kafile bir yerde durmaya ve geceyi orada geçirmeye karar verdi. Akşam vakti yemek yerken yaşlı bir kadın onlara yaklaştı ve bir lokma ekmek istedi. Yaşlı kadına biraz ekmek verdiler. Ekmeği alan yaşlı kadın uzaklaştı. Ancak Feramarz kuşkulandı ve yaşlı kadını takip etti. Yaşlı kadın bir kuyunun üzerinde duran taşı kaldırdı. Kuyuya girdi ve orada bekleyen eşkıyalara kafileyi anlattı ve yağmalamalarını da istedi.
Yaşlı kadının bu sözlerini duyan Feramerz kuyunun başında bekledi ve dışarı çıkan eşkıyaları tek tek öldürdü ve sonunda kimse kalmadı. Feramerz daha sonra yaşlı kadının sığınağına girdi ve şöyle dedi. Bu muydu sana verdiğim ekmeğin karşılığı? Hadi şimdi bütün mücevherlerini bana ver. Yaşlı kadın mücevherlerin yerini gösterdi. Feramerz önce yaşlı kadını öldürdü, ardından etrafı aradı. Bir de baktı ki tavandan asılan insanlar var ve bazıları hala yaşıyor. Feramerz hala hayatta olanların hepsini kurtardı. Kurtulan insanlar Feramerz'in elini ayağını öpmeye başladılar ve ölünceye dek onun kulu kölesi olacaklarına dair söz verdiler. Feramerz burada buldukları tüm altınları, mücevherleri topladı ve Bezirgan'ın oğlunun yanına döndü ve macerayı anlattı.
Bezirgan'ın oğlu ve Feramerz yeniden yola çıktı ve sonunda yaşlı Bezirgan'ın yaşadığı kente yaklaştılar. O sırada Feramerz kentin dışında kalmalarını kendisi gidip kent halkını haberdar etmesini söyledi. Feramerz Bezirgan'ın oğluna ayrıca babasını da getireceğini söyledi. Feramerz yaşlı Bezirgan'ı bulduğunda gözleri oğlu için ağlamaktan kör olmuştu. Hemen gözlerine bir ilaç sürdü ve iyileşti. Yaşlı Bezirgan karşısında oğlunun uşağı Feramerz'i görünce çok sevindi ve birlikte kentin dışına çıktılar ve oğlunun yanına gittiler. Yaşlı adam oğlunun kafilesini görünce şaşırdı ve bunlar da kim diye sordu. Feramerz de bunlar oğlunun köleleri ve cariyeleri diye anlattı.
Sonunda baba oğul birbirlerine kavuştu. Yaşlı Bezirgan oğlunun iki yanında ay parçası gibi iki güzel gelin oturduğunu fark etti. Sevinçten oğluna sarıldı. Öyle ki baba oğul mutluluktan bayıldı. Feramerz ikisini de ayılttı, ardından beraber kente girdiler. Bezirgan'ın oğlu kendisi için bir ay içinde bir bahçe inşa edilmesini emretti. Feramerz emri yerine getirdi ve Bezirgan'ın oğlu oraya yerleşti. Bezirgan'ın oğlu babasından kardeşlerini sordu ve onları da getirmelerini emretti ve kendi yanına aldı.
Tüm bu gelişmelerin sonunda Feramerz Bezirgan'ın oğluna şöyle dedi. Madem her şey yoluna girdi, hani naaşını, borcunu ödeyerek gömdürdün, o adamın hayrına bir sadaka var. Bezirgan'ın oğlu kabul etti. Hemen yemekler ve tatlılar yapıldı ve hazırlanan yiyecekler 50 katıra yüklenerek mezarlığa doğru yola çıktılar. Mezarlığın başında yemekleri yoksul insanlara dağıttıktan sonra Feramerz bir mezarı açtı ve şöyle dedi. Ey Bezirgan'ın oğlu, ben senin 100 lira verip naaşını kurtaran ve gömdüğün o ölüyüm. Ben o 100 liralık iyiliğini telafi etmek için geri geldim ve şimdi senin hayatın tamamlandı. Artık benim görevim de sona erdi. Allah'a ısmarladık. Bu sözlerin ardından Feramerz mezara girdi ve mezar taşını da üzerine çekti. Baba oğlu her ne kadar ardından bağırdıysa nafile. Feramerz ebedi uykusuna çoktan dalmıştı.
geldik değerli dinleyicilerimiz. Böylece bugünkü masalımızın da sonuna gelmiş olduk. Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.ir adresinden takip edebileceğiniz, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Umut Işığı.
Yoksulluk, yolsuzluk ve ayrımcılık dolu bu dünyada mazlum ve mağdur insanların umduğu tek bir umut ışığı vardır. Bu umut ışığı adalet talep, hak talep, hürriyet yanlısı güçlü, hikmetli ve bilgili birinin zuhur etmesidir. Böyle bir seçkenin zuhur etmesiyle zulüm, yoksulluk, ayrımcılık ve yolsuzluk faktörlerinin bastırılması ve dünya halklarının adaleti yayan, iyi yöneten ve halk adaylı olarak çalışan bir devlet sayesinde izzet ve refah dolu bir yaşam sürmesi umulmaktadır.
İşte biz de bu bağlamda sizlere insanları kurtaracak bu vaat edilen kurtarıcı ile ilgili hazırladığımız sohbetimizin bir başka bölümünde birlikteyiz.
Bir önceki bölümde anlattıklarımızdan yola çıkarak gerçek bir muntazır ve bekleyenin, intizar ve beklemenin felsefesini, vaat edilen Mehdi'nin yüce konumunu ve eşsiz kişiliğini bilmesi gerekti ve bunun yanında derin bir duygusal ilişki kurması gerektiğini gördük. Böylece muntazır şahıs hayatında bir model olarak imam zamanı seçmelidir. Zamanın imamını rehberimiz ve yol göstericimiz yaptığımızdan mümkün olduğu kadar inançlarımızı, ahlakımızı ve davranışlarımızı ona benzetmeye çalışırız.
İmam Sadık aleyhisselam gaybet döneminde dindarlığın önemi hakkında şöyle buyuruyor. Herkes kaimin ashabı arasında olmaktan mutlu olacak. O halde bekleyip takva ve güzel ahlakla amel edecek ve o gerçek bir muntazır olacak. Böyle bir kimse zuhurdan önce ölürse ecri zuhur vaktini anlayan kimse gibidir. Elbette toplumu ve dünyayı yöneten ortamı büyük bir bölümünün pislik ve yolsuzluklarla dolu olduğu bir durumda kendini geliştirmenin ve inancını sürdürmenin kolay bir iş olmadığı ve bu ilahi başarıya ulaşmak için hedefe odaklanmak, çok çalışmak, sebatlı davranmak ve uyanık olmak şarttır. Bu yolda imanı, takvayı ve dürüstlüğü değerli taşlar gibi korumak gerekir.
Bu bağlamda bir rivayette Peygamber Efendimizin bir gün ashabı eşliğinde kardeşleriyle buluşmak ve görüşmek istediği belirtilmektedir. O sırada ashabı biz senin kardeşin değil miyiz? Dediler. Allah Resulü ise hayır siz benim ashabımsınız. Ancak kardeşlerim ahir zamanda gelecek olan insanlardır. Beni görmeseler de bana inanırlar. İnançlarında ve dinlerinde sebat ederler. Bu o kadar zor ki sanki karanlık bir gecede kalın dikenli çalılara dokunurlar ya da kor kor yanan ve sürekli devam eden bir ateşi ellerinde tutarlar. Gecenin karanlık kalbinde yanan bir ışık gibidirler. Allah onları fitnelerden ve karanlık kaostan koruyacaktır diye cevap verdi. Peygamber Efendimiz bu değerli sözleri bir yandan gaybet şu anda imanın sürdürmenin zorluğunu ifade ederken, diğer yandan imam zamanı bekleyenlerin konumunu gözler önüne sermektedir.
Her Müslüman dininin esasları, ahlakı, kanunları ve dininin kuralları alanında gerekli bilgiye sahip olmalıdır. Bu nedenle Hazreti Mehdi aleyhisselamın ashabından olmak isteyen kişinin dininin esaslarını ve İslam inancının temelini oluşturan hususları iyi öğrenmesi gerekir. İslam'ın esaslarını ve temellerini, ilkelerini, kuralları bilmemek, bekleyeni sapkın ve yanlış düşüncelere karşı şüpheye düşürebilir ve inanca zarar verebilir. Ayrıca hayatını İslami kural ve standartlar çerçevesinde düzenlemeyi ve mümkün olduğu kadar tüm kurallarına uymayı zorunlu görmek de şart. Bu kaideler ve kanunlar Allah-u Teala tarafından konulduğu için kusursuzdur ve onlara uyan her Müslümana dünya ve ahirette saadetine ulaşacaktır.
Tahran Radyosu.
Mehdevi yaşam tarzında ahlakın önemli bir yeri vardır. Buna göre o asil imamın gerçek bir bekleyeni dürüstlük, nezaket, cömertlik, cesaret, hoşgörü, güvenirlik, ana babaya iyilik, türdeşine yardım etme ve zorbalığı karşıtı gibi iyi niteliklere sahiptir. Buna karşın yalandan, gıybetten, ifrattan, öfkeden, baskıdan, kibirden, haset, riyadan ve diğer çirkin huylardan sakınır. İmam zamanın gaybetinde üzerinde durulması gereken bir diğer konu da ruhen kendini geliştirme ve nefsin terbiyesidir. Pek çok hadiste belirtildiği üzere Hazreti Sahibu Zaman yeryüzünün zulüm ve fitne ile dolu olduğu bir zamanda ortaya çıkar. Şimdi bile dünyada bu baskı ve ayrımcılık, ahlaki yozlaşma ve toplumsal anormallikler açıkça görülmektedir. Bu tanımla bekleyen kişi Allah-u Teala bu zamanının İmamıyla ilişkisini çevrenin bozgunculuklarından etkilenmeyecek ve günaha karşı koyabilecek kadar yakın ve güçlü hale getirilmelidir.
Bu amaca ulaşmak ve yüksek manevi makamlara ulaşmanın en önemli yolu, Allah ashabının önemli özelliklerinden olan takva ve ibadetkarlığı benimsemektir. Bu mukaddes gayeye ulaşmanın en iyi yolu İslam'ın farzlarını yapmak ve haramları terk etmektir. Ayrıca kendini geliştirmeye ve insanın iç varlığının saflığına yol açan eylemleri gerçekleştirmek de çok faydalıdır. Kur'an-ı Kerim okumak ve ayetlerini tatbik etmek, duaları ve münacatları okumak, Allah'a muhtaç hissetmek, namaz, oruç, hac, itikaf, din büyüklerinin türbelerini ziyaret etmek ve benzeri ibadetlere tam olarak dikkat etmek diğer önemli faktörlerdir. Bu faktörler zamanının imamının zuhurunu bekleyen bir kişinin manevi hazırlığını hiç şüphesiz sağlamasına yardım olacaktır. Bu bağlamda önemli noktalardan biri de özellikle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin Ehl-i Beyti başta olmak üzere din büyüklerinin tavsiyelerine uymak da önemlidir. Ayrıca kendi nefsi arzularına karşı gelmek ve Allah'ın dinini korumak için çalışmak da büyük etkiye sahiptir. Bu özelliklere ve vasıflara sahip alimler, Allah'ın emirlerini açıklamanın yanı sıra ilahi irşat ve dini öğretilerin açıklanmasıyla insanlara mükemmellik ve kendini geliştirme yolunda yardımcı olabilir.
Din düşünürleri ve alimlerin konumu o kadar belirgindir ki, İslam peygamberi onları Beni İsrail peygamberlerine benzetmiştir. İslam'ın hikmetli ve anlayışlı alimleri yapıcı irşatları ile toplumun ve dünyanın durumunu bekleyenlere açıklarlar ki onlar da imam zamanı basiret ve farkındalık ile takip etsinler. Basiret veya içgörü, işlerin doğru anlaşılması ve kritik ve çalkantılı zamanlarda ve dönemlerde doğruyu yanlıştan ayırma yeteneği anlamına gelir. Bu nedenle gerçek bir muntazırın, anormalliklerin, fitnelerin ve şüphelerin bol olduğu gaybe çağında doğru yolu ve manevi mükemmelliğini içeren yolu fark edebilmesi ve kaybetmemesi gerekir. Dini ve siyasi içgörü ve anlayışa da sahip olması şart. Bu aşamadan sonra insanları doğruya veya iyiye çağırma, batılı, zulmü ve fitneyi aşağı vurma ve İslam'da kötülüğün yasaklanması olarak adlandırılan nahy-i münkeri tavsiye etme zamanıdır. Mehdi'yi bekleyenlerin de görevi aydınlama, aydınlatma, direnme ve elinden geldiğince zalimlere ve suçlulara karşı mücadele etmektir.
Ramazan ayında okunan iftitah duasında Allah'tan ilahi devletini kurma vaadini yerine getirmesini niyaz ederek şöyle okuyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inna nergabu ilek fi devletin kerime tuizzu bihal islame ve ahle ve tuzillu bihal nifaka ve ahle وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما غصرنا عنه فبلغنا اللهم المن به شعثنا واشعب به صدعنا وارتق به فتحنا.
Allah'ım, kıymetli hükümetini şevk ile istiyoruz. İslam'ı ve onu takip edenleri yüceltmeni istiyoruz. Ve onun vasıtasıyla münafıklığı ve ehlini küçük düşürmeni sabırsızlıkla bekliyoruz. Ve o yönetimde bizi sana itaat etmeye çağıranlardan say ve senin yoluna hidayet etmekten sorumlu olanlardan eyle. Ve o hükümetin bereketiyle bize dünya ve ahiret haysiyetini bahşet. Allah'ım, bize bildirdiğin kadar hak ile amel etmemizi ve tanıyamadığımız hakikate ulaşmamıza yardım et.
Muhterem dinleyiciler, Umut Işığı isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parstoday.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
İran Radyo Podcast. Dinleyiciniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. İran, dünyanın en eski uygarlıklarından birine ev sahipliği yapıyor. Dünyanın İran'a olan hayranlığı yeni bir şey değildir. Yüzyıllardır dünya, diğer ülkelerden tamamen farklı bir ülke olarak kabul edilen bu ülkeye hayran kalmıştır. Merhaba, geçen bölümde size İranlıların nasıl ev sahibi olduklarını ve evlerini nasıl inşa ettiklerini, ayrıca kültürleri hakkında biraz bilgi vermiştik. Ben Mehtap Mahir. Bu bölümde Yunan gezgin Sofia A. Kultaki'nin ağzından İranlılar arasında aile, arkadaş ve tanıdıklarıyla yapılan sohbetleri keşfedeceğiz. Daha önceki bölümlerde de belirttiğimiz gibi Sofia 1980'lerde yani İslami devrimden sonra İran'a seyahat etti. Aslında İran'a girişi İran-Irak Savaşı'nın sona ermesinden 7 ay sonra gerçekleşti. Sofia İran'a yaptığı seyahatlerin sonucunu İranlılar Arasında adlı bir kitapta derledi ve bu kitapta İranlıların kültürünü ve geleneklerini tanıttı. Bu podcast serisinde Sofia A. Koltaki'nin ağzından İran'ı tanıtacağız. İranlılar için aile, sosyal düzenin temel taşı ve temel birimidir. Bazı batı toplumlarının aksine geniş aileler büyük önem taşır. Bu durumu bir çizimle göstermek istersek, merkezleri aynı olan bir dizi iç içe geçmiş daire çizebiliriz. Ailenin en yakın üyeleri en içteki daireyi oluşturur. Kişi bekar ise ebeveynleri ve kardeşleri, evli ise eşi ve çocukları en içteki daireyi oluşturur. Bir sonraki daire ebeveynleri, kardeşleri ve kendi ailelerini ve eşlerini içerir. Aynı şekilde bir sonraki daire dayıları, teyzeleri, halaları, amcaları, eşlerini ve çocuklarını içerir. Bu tüm ilişkiler her bireyin aile içinde ait olduğu sosyal ağın temelini oluşturur. Genel olarak aile geçmişten beri günümüzde finansal kurumlar, bakım merkezleri, aile danışmanları ve hatta doktorlar tarafından üstlenilen birçok rolü üstlenmiştir. İran'da ilişkiler o şekildedir ki ortaya çıkan her sorunda aile ve sosyal ilişkiler o sorunu çözmek için önemli rol oynar. Anlatmak istediklerimi daha iyi açıklayabilmek için size birkaç örnek vereceğim. Örneğin bir ay içinde işleri yoluna koymak için kısa vadeli bir krediye ihtiyacınız varsa kuzeniniz size yardımcı olabilir. Çocuklarınız olmadan bir düğüne davet mi edildiniz? Anneniz veya halanız bu akşam onlara bakabilir. Eşinizle bir sorun mu yaşıyorsunuz? Bir aile büyüğünden araya girip sizi barıştırması için rica edebilirsiniz. 10 yaşındaki oğlunuz hasta mı? Halası onun için tavuk çorbası pişirecek ve mahalledeki eczaneden bitki çayı alıp size getirecek. Dolayısıyla aile ve sosyal gruplar İranlıların günlük yaşamında önemli bir rol oynar. Bu rol İranlılar için o kadar hayati ve gereklidir ki yabancı bir ülkeye girer girmez diğer İranlıların sevdiği dükkanlar veya restoranlar gibi yerleri bulurlar ve yeni bir sosyal ağ kurarak eski sosyal ağlarının yerini alırlar. Ancak İranlılar arasında dostluk ve tanıdık çevrelerindeki ilişkiler de oldukça ilginçtir. Aile, arkadaş ve tanıdık grupları ve genel olarak sosyal ve aile ilişkileri, bireyin sadece psikolojik ihtiyaçlarını değil, aynı zamanda diğer ihtiyaçlarını da karşılar ve işleri daha iyi ve daha kolay bir şekilde bir minnet veya beklenti olmadan halletmesini sağlar. Geniş aile, arkadaş, tanıdık, iş arkadaşı ve komşu çemberi, bireyin ihtiyaç duyduğunda kullanabileceği güvenilir ve sağlam bir destek ağı oluşturur. Bu büyük grupta kişi neye ihtiyacı olduğunu, nerede bulabileceğini veya en azından ihtiyacını karşılayabilecek birini tanıması gerektiğini bilmelidir. Örneğin oğlumuz için yeni bir okul ararken annemden bir akrabası, o bölgedeki Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışan biri oğlumuz için uygun bir okul önerebildi ve gönderdiğimiz okulun iyi bir okul olduğundan emin oldu. Kayıt formu için bize bir tavsiye mektubu da verdi. Ancak destek ve yardım ağı sadece özel talepler için etkili değildir. Çoğu durumda İranlılar ailelerine ve arkadaşlarına terzi, doktor veya özel öğretmen gibi kişileri tavsiye ederler ve bu kişiler çoğu durumda yeni müşterilerine özel ilgi gösterirler ve özel ilgi gördüklerinden emin olurlar. Elbette bir dostluk çevresine aidiyet, karşılıklı görev ve sorumluluklar getirir. Bir kişi gruptan bir talepte bulunduğunda, ister aynı kişi ister ailedeki başka biri tarafından gelecekte ona geri dönecektir. Bu sosyal borç bir yük veya görev olarak değil, günlük yaşamın alışverişlerindeki etkileşimlerin temel unsuru olarak kabul edilir. İranlılarda bir gruba aidiyet hissi, güvenlik ve yalnız olmadıklarını hissetme duygusu getirir. İranlılar arasındaki grup içi ve grup dışı ilişkiler hakkında size bir anımı anlatmak istiyorum. Günün birinde Tahran'ın merkezindeki büyük ve kalabalık bir eczanede reçetemi tezgaha verdim. Tezgahtar meslektaşıyla hararetli bir şekilde sohbet ediyordu ve beni tanımadığı için beni tam olarak dikkate almadığını hissettim. Daha sonra bunun böyle olmadığını anladım. Eczacı kısa bir süre sonra bana geri döndü ve tek kelime etmeden reçetemi aldı ve ilaçları ararken tanıdıklarından biri eczaneye geldi. Aramayı durdurdu ve o adama gitti ve gülümseyerek onunla uzun uzun selamlaşmaya başladı ve ona nasıl yardımcı olabileceğini sordu. Adam da selamlaştı, ona teşekkür etti ama sıranın sonuna gitti. Eczacı tekrar ilaçlarımı bulmaya gitti ve eski haline dönerek ilaçları verdi. Böyle bir deneyimden sonra İranlıların misafirperverliği ve cana yakınlığı konusuna şüpheye düşebilirsiniz. Ancak daha sonra bunun tam tersi olduğunu görürsünüz ve bu etkileşimin arkasındaki bakış açısını anladığınızda her şey sizin için netleşir. Bu durumda o adam müşteri tanıdıktı. Yani eczacının arkadaşı ve tanıdık çevresine dahilken ben yabancıydım ve o arkadaş çevresinin dışında yer alıyordum. Ancak bu durum bana daha az hizmet verilmesine veya eczacının o tanıdık kişiye kayırmacılık yapmasına neden olmadı. Aile ilişkileri hakkında söylediklerime dayanarak aile içi ve iş çevrelerindeki ilişkiler karşılıklı yardım, fedakarlık, yakınlık ve saygı gibi özelliklere sahip iç grup ilişkileri olarak tanımlanabilir. Ancak dış grup üyeliği sabit ve değişmez değildir. Bazen basit bir yorum veya ortak zeminlerin tanınması bir kişinin dış grup üyeliğinden iç grup üyeliğine geçmesine ve onu iç grup üyelerinden biri haline getirmesine neden olabilir. Sofya'nın anılarını ve fikirlerini dinledikten sonra şimdi onun İranlıların daha çok kolektifliğe meyilli olma eğilimi hakkındaki görüşünü öğrenelim. Sofya yaptığı araştırmaların sonuçlarına dayanarak genel olarak kültürlerin bir kutbu bireycilik, diğeri ise kolektivizm olan ikili bir süreklilikte yer aldığına inanmaktadır. Burada kolektivizm kavramı bir siyasi sistemden ziyade bir grup kavramı olarak kullanılmaktadır. Bireyci toplumlarda üyeler arasındaki ilişkiler azdır ve çok yakın ilişkiler yalnızca yakın aile üyeleri arasında görülür. Bu gibi toplumlarda bireylerin kendi kendine bakması, haklarını savunması ve içinde yer almak istedikleri grupları seçmesi beklenir. Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Avustralya, bireycilik sürekliliğinde en yüksek sıraları almaktadır. Sürekliliğin diğer ucunda ise ailede güçlü ve uyumlu gruplara sahip kolektivizm toplumlar yer alır. Bu tür toplumlarda insanlar gruba sadıktır ve karşılığında grup onları korur ve destekler. Sofya'ya göre İran kültürü kolektivizm kutbuna daha yakın ve bu yöne meyillidir. İranlıların aile çerçevesinde faaliyet göstermesi, sosyal faaliyetlerinde ve medyalarında çeşitli şekillerde görülebilir. Genç çocuklar evlenme yaşına gelene kadar aileleriyle birlikte yaşar ve hatta bazen evlendikten sonra bile ebeveynlerine yakın bir yerde yaşarlar. Bu toplumlarda bekar bir gencin evi terk etmesi veya boşanmış kişilerin çocuklarının sorumluluğunu üstlense bile yalnız yaşaması zordur. Birisi boşandığında her iki eş de tekrar evlenene kadar ebeveynlerinin evine geri döner. Çünkü İranlılar yalnızca kan akrabalarının sağlayabileceği duygusal ve hayati desteğe ihtiyaç duyarlar. Bireylerin kimlikleri, ailedeki rolleri aracılığıyla belirlenir. Aile ilişkilerinin İran'daki öneminin bir başka örneği de yaşlı aile üyelerine bakma sorumluluğudur. Bu sorumluluk, bu işi karşılığında para alan bir yabancıya değil, ailenin yakın üyelerine düşer. Kişinin yaşlı aile üyelerine bakması karşılığında elde ettiği sosyal itibar bir yana, yaşlı ebeveynlere bakmak, İslam dininde büyük bir ilahi ödül kazandıran bir eylem olarak kabul edilir. Bu, yabancıların yaşlılara hiç bakmadığı anlamına gelmez. Ancak bu, en az tercih edilen alternatif çözümdür. Birçok aile yaşlı ebeveynlerin varlığını bir yük olarak görmez. Aksine ailenin genişlemesi olarak görür ve yaşlı aile üyelerini ziyaret ederken aynı zamanda ailenin diğer üyelerini de görebildikleri için bir nimet ve bereket olarak kabul ederler. Her iki durum da İslam'da çokça teşvik edilen durumlardır. Örneğin İslam'ın kutsal kitabı Kur'an'da özellikle anne ve babalara karşı edep, iyilik ve ihsanda bulunulması gerektiği defalarca vurgulanmaktadır. Örneğin İsra suresinde çocuklara yaşlılık ve emeklilik döneminde anne ve babalarına asla en ufak bir hakaret etmemeleri, onları incitecek ve kızdıracak şekilde konuşmamaları ve saygılarını ihmal etmemeleri konusunda uyarılar yapılmıştır. Bu nedenle İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştur. Ümmetimden yaşlılara saygı duymak, bana saygı duymaktır. Sofia A. Koltaki, İran kültüründe sistem, görgü kuralları ve haysiyet kavramı başlıklı araştırmasında grup değerlerinin önemini daha iyi anladı. İran halkının kültüründe görev bilinci, fedakarlık, işbirliği ve kolektifliğe uyma gibi olumlu kavramlar ön plandadır. Buna karşın bencillik ve bireycilik gibi kavramlar kınanır ve olumsuz olarak değerlendirilir. İranlılara göre aile, toplumda görülen iyi ve kötü tutumların ve davranışların kaynağıdır. Bu şekilde ailede iyi yetişen ve sosyalleşen çocuklar, sorumlu ve her şeyi yapabilen bireyler olarak yetişir ve kendi çocuklarını da aynı şekilde yetiştirirler. Buna karşın davranışı doğru olmayan çocuklar, yani sorumsuz, bencil, başkalarına karşı düşüncesiz ve sosyal sorumluluk duygusundan yoksun çocuklar, düzgün bir şekilde yetiştirilmemiş demektir. Ailenin önemi, özellikle de sayıda takipçisi olan televizyon gibi medyalarda da açıkça görülmektedir. Ev eşyaları ve Luna Park gibi ailelerin tasvir edilmesi beklenen ürün ve hizmetlerin reklamlarının yanı sıra, reklamcılar bu aile kavramını ticaret ve pazarlamada promosyonlar ve banka kredileri gibi çeşitli konularda da kullanmaktadır. Bu reklamlar genellikle geniş ve mutlu bir aileyi, büyük anne ve büyük babanın da yer aldığı bir şekilde gösterir. Değerli dinleyiciler, İranlılar arasında podcast'in bir başka bölümünde İran'da arkadaş ve tanıdık çevreleri ve kolektif ilişkileri konu alan sohbetimizi burada tamamlıyoruz. Bir sonraki bölümde Sofia A. Koltaki'nin ağzından İranlılarda yaşamın niceliği ve niteliği, hiyerarşi ve eşitlik konularını ele alacağız. Bir sonraki bölümlerde de bize eşlik etmenizi ve içeriğimizi beğendiyseniz arkadaşlarınızı da tavsiye etmenizi rica ederiz. Bu podcast'i tekrar dinlemek için iranradio.ir/tr web sitemizi ve sitemizin sosyal medya adreslerini takip edebilirsiniz. Katılmanız için teşekkür ederiz. Allah'a emanet olunuz. Thank you.
zamandan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.